Ayrım 33.
Ne yapıyorsun orada? Çekil karımın üstünden. Ne ayini bu böyle? Ona dokundun mu? Dokundun mu? O sıska boynunu koparırım senin. Ben doğru dürüst konuş. Sadece onun cennete gitmesi için biraz şarapla. Cennete mi? An, kızımız Emily ve ben cennetteydik zaten. O kan çanağına dönmüş gözlerine karıma bakma, al içkini. Yok, teşekkürler. Yok, teşekkürler, seni yılan. Hadi hadi, içkiye hepiniz bayılırsınız. Sen yiyecek bir şeyler de istersin. Açlıktan ne hale gelmişsin. Al jambon ye. Yok, teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim. Bunu bir daha söylersen jambonları bir yerine sokarım. Ve sandviçi ağzıma tıkıyor. Kendini kanepeye atıyor. Tanrım, ne yapacağım ben? Biraz sakinleşmem gerek. Bu arada benim midem kalkıyor. Cama koşup yediklerimi çıkarıyorum. Sen, karımın gül goncalarının üstüne kustun. Üstüme yürüyor ama yumruğu boşa savruluyor. Fırsattan istifade camdan dışarı kaçıyorum. Pervazlara tutunmuş vaziyetteyim. Mr. Harrington ellerimi yakalamaya çalışıyor. Kendimi aşağı bırakıyorum ve gül bahçesinin içine düşüyorum. Ve tabii az önce kustuğum sandviç ve şarapların içine. Bir yandan güllerin dikenleri her tarafıma batıyor. Bileğimde burkulmuş. Mr. Harrington pencereden bağırıp çağırıyor. Buraya gel pis İrlandalı cüce seni. Seni postaneye şikayet edeceğim. Viski şişelerini, bardakları üzerime atmaya başlıyor. Sonra yalvarıyor. Bir saatçik olsun kal benimle. Tekrar bir şeyler atmaya başlıyor. Bu kez karısının tuvalet masasından pudralar, kremler, saç fırçaları. Bisikletimi atladığım gibi kaçıyorum. Başım dönüyor, canım acıyor. Mrs. O'Connell beni azarlıyor. 7 telgraftan birini teslim etmişsin ve bütün gün sokaklardaydın. Evet ama sarhoşsun değil mi? Evet, sarhoşsun. Demek o kibar James Mason'a benzeyen İngiliz beyefendisi Mr. Harrington'ın karısı için bir dua okumanı istedi ve seni içeri çağırıp sonra pencereden attı. Ve üstün başın jambon ve şarap oldu. Ah zavallı anneciğin, nasıl bir yaratık dünyaya getirmiş. Bana zorla jambonlu sandviç getirip şiri içirdi. Zorla mı? Mr. Harrington son derece kibar ve zarif bir İngiliz beyefendisidir. Yalan söylemek için hiçbir sebebi de yok. Senin gibileri burada istemiyoruz. Gittiği evlerde jambonlu sandviçler ve şarap şişeleri aşıran bir telgrafçı istemiyoruz, anladın mı? Bisikletini ve posta çantanı bırak. Burada işim bitti artık. Ama bu işe çok ihtiyacım var. Ben Amerika'ya gitmek için para biriktiriyorum. Amerika'ya mı? Ah, Amerika'ya senin gibileri almaya başlarsa yandık. Limerick sokaklarında ne yapacağımı bilmeden aylak aylak dolaşıyorum. Mr. Harrington'ın evine gidip camlarını taşlamak istiyorum. Ama ölüye saygısızlık olur. Sarsfield köprüsüne gidip nehrin kıyısında çimenlere uzanmak istiyorum. Anneme işten kovulduğumu nasıl söyleyeceğim? Ama eve dönmeliyim ve anneme söylemeliyim. Bütün gece burada kalamam. Hem annem meraktan çılgına döner. Annem postaneye gidip beni geri almaları için yalvarıyor, yakarıyor. Hayır diyorlar. Duyulmamış, görünmemiş şey. Bir cesete saldırmak. Jambonlu sandviçleri ve şarap şişesini çalmak. Bir daha buraya ayak basamaz. Ama pederden bir mektup geliyor ve çocuğu işe geri alın diyor. Elbette peder. Elbette. Ancak 16 yaşıma kadar geçici olarak beni geri alacaklarını söylüyorlar ama Mrs. O'Connell o İngilizlerin bize yüzyıllarca çektirdiklerinden sonra o adamın bir jambonlu sandviçle bir şişe şeri için bunca olay çıkarmaya hiç hakkı yoktu zaten diyor. Açlık dönemini düşünsenize. Bir jambonlu sandviç nedir ki? Ah kocam sağ olsaydı da bunu ona anlatsaydım. Bravo Frank McCourt derdi. Bravo Frank McCourt. Her cumartesi sabahı kiliseye gidip evde, çayırlarda, Kerrigoginal tepelerinde yaşadığım günahları anlatmak istiyorum. Teresa Carmody'ye yaptıklarımı, kızcağızın cehenneme gitmesine neden olduğumu anlatmak istiyorum. Ama bu benim sonum olur herhalde, kiliseden de aforoz edilirim. Fakat Teresa benim için büyük bir azap haline geldi. O sokağa her gittiğimde, mezarlığın önünden her geçtiğimde içimdeki günah çıban gibi büyüyor ve vücudumu sarıyor sanki. Yakında cerahatler dışarı vuracak ve bisikletimle Limerick sokaklarında dolaşırken her tarafımdan cerahatler akacak. İşte geçiyor diyecekler. Teresa Carmody'nin cehennemde yanmasına sebep olan adi Frank McCourt. Pazar günleri kiliseye giden insanlara bakıyorum. Hepsi tövbekar, tertemiz insanlar. Yerlerine oturuyorlar. Tanrı'nın adı ağızlarından düşmüyor. Hepsi aydınlık yüzlü, huzur içinde. Hepsi ölmeye hazır. Doğru cennete gidecekler. Zaten bu dünyada da cennetteki gibi yaşıyorlar. Domuz etlerini ve yumurtalarını yiyerek, hayatta hiçbir kaygıları olmadan böylece yaşamaya devam edecekler. Bense Limerick'in en günahkar insanı olarak bu duygu altında ezildikçe eziliyorum. Bunu sırtından atmak zorundayım. Jambonumu, yumurtamı rahat rahat yemek ve hayatta hiçbir kaygım olmadan vicdanım rahat yaşamak istiyorum. Normal olmak istiyorum. Rahipler bize Tanrı'nın merhameti sonsuzdur diyorlar ama hangi rahip veremden ölmek üzere olan bir kızla kanepelerin üstünde o heyecan denen şeyden gözü dönmüş bir telgrafçı çocuğu teselli edebilir ki? Limerick'in her semtine telgraf taşımaya devam ederken her semtin kilisesine girip çıkmaya devam ediyorum. Redemptorist Kilisesi'nden Cizvit ya da Dominikan Kilisesi'ne, Fransiskan Kilisesi'ne, Aziz Francis'in önünde diz çöktüğümde benden tiksindiğini görebiliyorum. Günah çıkarmak için sıraya giriyorum fakat tam sıra bana gelirken nefesim kesiliyor ve kalbim deli gibi çarpmaya başlıyor, başım dönüyor. Oradan zor kaçıyorum. Artık Noel'de günah çıkarmaya gideceğime dair kendi kendime söz veriyorum. Gidemiyorum. Paskalya'da diyorum. Yine gidemiyorum. Haftalar, aylar geçiyor. Teresa öldüğünden bu yana bir yıl geçmiş. Onu ziyaret etmeye gideceğim diyorum. Gidemiyorum. Amerika'ya gidinceye kadar bekleyeceğim. Orada Going My Way filmindeki Bing Crosby'ye benzeyen rahipler beni buradakiler gibi kapının önüne koymaz, dinler. O günah hala içimde, çıbanda. Amerika'da bir rahibe günah çıkaracağım güne kadar bu çıban beni öldürmez umarım. Bridget Finuysen adında yaşlı bir kadına telgraf götürüyorum. Kaç yaşındasın oğlum? 15,5 Mrs. Finuysen. Her türlü aptallığı yapacak kadar genç ama doğruyu bilecek kadar yaşlı sayılırsın. Peki akıllı mısın bari? Okuma yazman var efendim. Oo, tımarhanelerde de binlerce okuma yazması olan insan var, öyle değil mi? Mektup yazabilir misin? Evet. Müşterilerine mektup yazmamı istiyor. Çoluğuna çocuğuna ya da kendine giyecek bir şeyler almak isteyen kişiler Mrs. Finuysen'e başvuruyor. Onlara belli dükkanlardan alışveriş edebilecekleri bir fiş veriyor. Bu ona bir indirim sağlıyor ve paranın tamamını müşterisinden alıyor. Hatta üstüne de fiyat bindiriyor. Ödemelerinizi ona haftadan haftaya yapabiliyorsunuz. İşte bazı müşteriler ödemelerini yapmadığı için onlara tehdit mektupları yazmak istiyor. Mektup başına 3 peni veririm diyor. Eğer mektubu yazdığın kişi ödemesini yaparsa 3 peni daha. Bu işi havada atlıyorum. Amerika'ya gideceğim ama mektup kağıdı ve zarf alacak param yok ki. Ertesi gün Walworth'a bir telgraf gönderiyorum ve çözümü orada buluyorum. Raflar dolusu mektup kağıdı ve zarf. Geriye bir tek şey kalıyor. Param olmadığı için bunları almanın bir yolunu bulmak. Walworth'un önünde 2 köpek heyecan halinde birbirlerini kenetlenmiş dönenip duruyor. Müşteriler ve mağaza çalışanları kıkırdayarak yan göze köpeklere bakıyor ama başka tarafa bakıyormuş gibi yapıyorlar. İşte bu 2 köpek hayatımı kurtarıyor ve herkes bir başka tarafa bakıyormuş gibi yaparken kağıtları ve zarfları kazağımın içine sokuveriyorum. Bisikletime atladığım gibi o birbirine kenetlenmiş köpeklerden uzaklara doğru pedallara kuvvet kaçıyorum. Ama Mrs. Finuysen kuşkulanıyor. Çok kaliteli kağıtlar, çok şık. Yoksa annenin mi? Para kazandığın zaman aynalarını annene geri vereceksin, tamam mı? Tabii efendim. O günden itibaren onun kapısında görünmemem gerekiyor. Arka sokaktan eve bir giriş var ve ben bu arka girişi kullanacağım. Mrs. Finuysen kalınca bir defterden 6 tane isim ve adresi bana yazdırıyor. Onların ödünü koparacak laflar yazacaksın, anlaşıldı mı? İlk mektubum. Sevgili Mrs. O'Brien, söz verdiğiniz ödemeleri yapmadığınız takdirde hakkınıza yasal yollara başvurmak zorundayım. Oğlunuz Michael parasını benim ödediğim kıyafetlerle dolaşırken benim üzerime giyecek bir tek paçavram yok. Eminim sevgili oğlunuzdan ve dostlarınızdan uzak Limerick hapishanelerinde çürümek istemezsiniz. Bir an önce hakkınıza dava açmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Bridget Finuysen. Mrs. Finuysen mektubu çok beğeniyor. 5 mektup daha yazıyor. Mrs. Finucane pul paralarını ayrıca veriyor. Yolda düşünüyorum. Şu iki bacağımla bütün Limerick'i kat eden bir telgrafçı çocuk olarak ne diye pul parası vereyim? Tehdit mektubu tehdit mektubudur. Hangi yolla gelirse gelsin, ister postadan ister elden. Kimsenin görmemesi için dualar ederek akşam vakti mektupları kapıların altından atıyorum. Ertesi hafta Mrs. Finucane havalara uçuyor. 4 tanesi ödedi. Gel otur. Yazılacak başka mektuplar daha var. Onların içine Tanrı korkusu vermelisin. Haftalar geçtikçe tehditlerim sertleşiyor. Arada benim bile bilmediğim kelimeler sıkıştırıyorum. Ağdalı cümleler yazıyorum. Sevgili Mrs. O'Brien, yaklaşmakta olan dava konusu olaya ilginizi esirgediğiniz için Dublin'deki avukatlarıma iletilmiştir. Bir hafta içinde Mrs. O'Brien da ödemeyi yapıyor. Mr. Finucane, ah görmeliydin diyor. Gözyaşları içinde titreyerek geldi. Bundan sonra bir tek ödememi bile aksatmayacağım inanın dedi. Cuma geceleri Mrs. Finucane beni beyaz şarap almaya gönderiyor. Sen daha şarap içecek yaşta değilsin. Kendine bir çay yapabilirsin ama sabahki çayı yap. Yo, bu paraya ekmek sattıkları sürece sana ekmek ikram edemem. Bakıyorum biraz sonra da yumurta isteyeceksin. Kendisi ateşin karşısında sallanan sandalyesinde şarabını yudumluyor ve paralarını sayıyor. Hesapları defterine işliyor ve üst katta karyolasının altındaki sandığa kaldırıp sandığı kilitliyor. Biraz kafayı bulmaya başlayınca insanın kiliseye bağış yapacak parasının olması ne büyük bir huzur diye konuşmaya başlıyor. Öldükten sonra yıllar yılı kilisede ruhuna dua edeceklerinin hayalini kuruyor. Bazen ateşin karşısında sızıp kalıyor ve ben de bu fazla mesaim ve büyük laflarım için kendime fazladan birkaç şilin ayırıyorum. Rahipler ve ayinler için para böylelikle biraz biraz azalıyor ama bir insanın ardından ne kadar dua okunup kaç tane ayin yapılır ki? Hem suratıma kilise kapılarının kapatılması sebebiyle bu birkaç şilini hak ediyorum sayılır. Hangi görev için başvurduysam kabul etmediler. Aldırdığım da yok. Postanede biriken paralarım var. Fazla mesailer ve başarılı tehdit mektuplarım. Bir de pul paraları. Amerika'ya gidebileceğim. Ne olursa olsun postanedeki bu hesabımda biriken paraya el sürmeyeceğim. Bütün ailem sefil olsa da bu paraya dokunmayacağım. Sık sık annemin arkadaşlarına ya da komşulara bu tehdit mektuplarından yazmam gerekiyor ve bir şey anlayacaklar diye ödüm kopuyor. Bu insanlar anneme o Irishtown'daki kaltak Finucane bana tehdit mektupları gönderiyor diye anlatıyorlar. Ne biçim kadın bu? Kadın kadına tehdit mektubu mu yazarmış? Gerçi mektuplardan bir şey anladığım da yok. Ne başı belli ne sonu. Bu mektupları yazan olsa olsa muhbir olur. Annem de böyle mektuplar yazan bir insanı kızgın yağın içine atmak gerekir diyor. Tırnaklarını sökmek. Üzgünüm bayanlar ama Amerika'ya gidebilmek için başka çarem yok. Bir gün zengin bir Kuzey Amerikalı olduğumda eve yüzlerce dolar göndereceğim. Ailem asla böyle tehdit mektupları almayacak. Postanede geçici olarak çalışan telgrafçı çocuklardan bazıları Ağustos'ta kadroya geçmek için sınava girecek. Mrs. O'Connell, sen de bu sınava girmelisin diyor. Kafan hiç fena çalışmıyor. Kısa zamanda postacı olursun. Annen de büyük bir destek olur. Annem de sınava girmemi söylüyor. Postacı olursun, para biriktirip Amerika'ya gidersin. Orada da postacılık yaparsın. Güzel bir hayatın olur. Bir cumartesi günü Southport'a telgraf gönderiyorum. Pa eniştem yine orada. Her zamanki gibi kümür tozu içinde. Frankie, gel bir limonata iç. Yoksa bira mı içersin? Artık 16 oluyorsun. Limonata, pa enişte sağ ol. Ama 16 yaşına bastığın gün ilk biranı içeceksin. Evet ama bana biri almak için babam burada olmayacak. Bunun için hiç üzülme evlat. Belki babanın yerini tutamam ama ilk biranı ben ısmarlarım. Bir oğlum olsaydı yapmayacak mıydım? Doğum gününden önceki akşam buraya gel. Gelirim pa enişte. Postane sınavlarına giriyor musun ha? Evet. Ne diye giriyorsun ki bu sınavlara? İyi bir iş. Kısa zamanda postacı olurum. Emekliliği var. Emeklilikmiş. 16 yaşında emeklilik mi düşünürmüş insan? Benimle dalga mı geçiyorsun? Duydun mu evlat? Emeklilik bir bok değil. Sınavı kazanırsan postanede kalırsın işte. Güvenli bir işin olur. Bir Bridget bulup evlenirsin. 5 tane katolik yavrunuz olur ve evinizin bahçesinde gül yetiştirirsiniz. 30'unda mort çekersin. Zaten ondan bir yıl önce seks de biter. Kendi kararını ver evlat. Vereceğim payen işte. Mr. O'Halloran da aynı şeyi söylemişti. Ne demişti? Kendi kararınızı kendiniz verin demişti. Aferin Mr. O'Halloran'a. Bu senin kendi hayatın. Elbette kendi kararını kendin vereceksin. Hem zaten sen Amerika'ya gideceksin, öyle değil mi? Gideceğim payın işte. Sınav günü işten izin alıyorum. O'Connell Caddesi'nde bir büronun camında bir ilan görüyorum. El yazısı güzel, hesaptan anlayan parlak gençler aranıyor. Başvurular müdür Mr. McCaffrey'e yapılacaktır. Easons Limited şirketi. Sınavın yapılacağı binanın önünde bekliyorum. Protestan Gençlik Derneği binası. Limerick'in dört bir tarafından çocuklar binaya giriyor ve kapıda bir adam hepsine bir takım kağıtlar dağıtıyor. Birer de kalem veriyor. Bir yandan da acele edin diye bağırıp duruyor. Adama bakıyorum ve paniştemin sözleri aklıma geliyor. Easons Limited şirketinin ilanını düşünüyorum. Parlak gençler. O anda kararımı veriyorum. Önünde durduğum binanın kapısından içeri girmeyeceğim. Eğer girersem sınavı kazanıp önce kadrolu telgrafçı olacağım ve üniforma giyeceğim. Sonra postacı ve derken pul satan bir memur olacağım. Ömrüm boyunca da öyle kalacağım. Hayatım Limerick'te geçecek. Bahçemde güller yetiştireceğim. Seks yapamayacağım ve ölüp gideceğim. Kapıdaki adam hey diyor. Orada öyle suratını sarkıtıp duracak mısın yoksa içeri gelecek misin? İçimden bok yelemek geliyor. Ama postanede daha birkaç hafta çalışacağım. Şimdi hakkımda rapor filan yazar. Başımı iki yana sallıyorum ve parlak bir gencin arandığı Easons Limited şirketine doğru yürüyorum. Müdür Mr. McCaffrey el yazımı görmek istiyor. Şu masaya otur, adını ve adresini ve bu işi neden istediğine dair bir kompozisyon yaz bakalım. Easons and Sons Limited şirketinde nasıl bir yere yükselmeyi amaçladığını yaz. Bu şirket çalışkanlığın ve gayretinle büyük fırsatlar yakalayabileceğin ve her zaman ileriye bakabilen, günahlarından arınmış bir genç için bir gelecek sağlayacak bir şirkettir. Ve ben yazıyorum. Frank McCord, 4 Leader Barrington Caddesi, Limerick, İrlanda. Bu işe ileride Easons Limited şirketinin en yüksek düzeyine gelebilmek için başvuruyorum. İleriye bakabildiğim sürece çalışkanlığımla ve gayretimle, değerlerimi koruyarak ve aklımı çelen kötülüklerden uzak kalarak Easton ve genel olarak İrlanda adına önemli bir yere gelmeyi arzu ediyorum. Bu ne? Bazı çarpıtmalar görüyorum. Bilmiyorum efendim. Little Barrington Caddesi de ne demek? Orası bir kenar mahalle. Sen bir kenar mahalleden geliyorsun. Bilmiyorum ama cadde diyorlar Mr. McCaffrey. Olduğundan farklı görünmeye çalışma delikanlı. Çalışmam efendim. Bir kenar mahallede yaşıyorsan yükselmekten başka çaren yok zaten, anlıyor musun McCord? Anlıyorum efendim. Kenar mahalle yaşantısından kurtulmak zorundasın. Evet, zorundayım efendim. Tepeden tırnağa bir kenar mahalleli gibi görünüyorsun. Öyle görünüyorum Mr. McCaffrey. Dolayısıyla kimseyi kandırmaya kalkışma. Benim gibi birini kandırmak için daha 10 fırın ekmek yemen gerekir. Asla sizi kandırmayı düşünmedim efendim. Gözlerinde ne var? İyi görebiliyor musun? Görebiliyorum Mr. McCaffrey. Okuma yazman var. Peki topluma çıkarma da yapabiliyor musun? Yapabiliyorum efendim. Evet, şimdi şu gözlerin konusunda şirketin yaklaşımı ne olabilir onu araştıralım. Bunu Dublin'e soracağım. El yazın çok güzel McCord. Bileğin kuvvetli. Seni gözlerinle ilgili bir karar verene kadar yedek listede tutacağım. Pazartesi sabahı 6:30'da tren istasyonuna gel. Sabah mı? Evet, sabah gazetelerini akşam dağıtamayız herhalde, değil mi? Dağıtamayız Mr. McCaffrey. Bir şey daha, biz The Irish Times gazetesinin dağıtımını yapan bir şirketiz. Bu bir protestan gazetesidir. Dublin'de masonların çıkarttığı bir gazete. Sabah istasyonundan gazeteleri alır, bayilere teslim ederiz ama gazeteyi asla okumayız. Bunu yaptığını görmeyeceğim. Bir protestan gazetesini okursak inancımızı kaybedebiliriz. Senin gözlerinin durumuna bakılırsa belki bir gün kör olabilirsin. Beni anlıyor musun? Evet Mr. McCaffrey. Irish Times okumak yok. Bu şirkette okumaman gereken İngiliz pisliklerini de sana ayrıca göstereceğim. Beni duydun mu? Duydum Mr. McCaffrey. Mrs. O'Connell'in yüzü asık ve benimle konuşmuyor. Mrs. Berry ile konuşuyormuş gibi yaparak şu kenar mahallelerden biri sınavdan kaçmış galiba diyor. Öyle bir şeyler duydum. Doğru diyor Miss Berry. Bizim için çok iyi oldu doğrusu. Doğru Miss O'Connell. Acaba bize sınava neden girmediğini anlatır mı dersin? Sanırım önünde diz çökmemizi bekliyor. Ben Amerika'ya gitmek istiyorum Mrs. O'Connell diye atılıyorum. Duydunuz mu Mrs. Berry? Duydum tabii. Bizimle konuştu. Evet, konuştu. Bu kararından dolayı çok pişman olacak. Çok pişman olacak Mrs. O'Connell. Mrs. O'Connell yanımdan geçip gidiyor ve bankta oturan çocuklara telgrafları dağıtıyor. İşte çocuklar, postanemizi beğenmeyen McCord karşınızda. Hayır, böyle düşündüğüm için değil Mrs. O'Connell. Kim sana konuşma hakkını verdi? Çocuklar, o bizden çok üstün bir insan, öyle değil mi? Öyle Mrs. O'Connell. Ona bütün yaptıklarımızdan sonra en bol bahşişi veren yerlere gönderip, güzel havalarda kent dışındaki telgrafları ona ayırıp, Mr. Harrington'la geçen o utanç verici olaylardan sonra onu tekrar işe kabul edip, ona hep yardımcı olmakla ne elde ettik? Bir ölüye saygısı olmayan, jambonlu sandviçleri ve şeri şişesini çalan bir insan kim bilir daha başka neler yapmıştır. Onun hakkında hep çok iyi şeyler düşünmenize rağmen 2 yıldır neler yaptığını yine de bilemeyiz, öyle değil mi Mrs. Perry? Öyle Mrs. O'Connell. İkisi aralarında fısıldaşıp bana bakıyorlar ve kafa sallıyorlar. İrlanda adına ve zavallı annesi adına üzülüyorum. Hepimiz için utanç verici. Umarım annesinin kulağına gitmez. Ama işte Amerika'da doğmuş kuzeyli bir babası olan bu çocuktan ne beklersiniz? Bütün bunları sorun etmedik ve ona hep destek olduk. Yine yanımdan geçip beni görmezden gelerek çocuklarla konuşmaya devam ediyor. İyisinizde çalışacakmış. Şu Dublinli protestanlara hizmet edecek. Postaneyi beğenmiyor ama o açık saçık İngiliz dergilerini dağıtmayı kendine yakıştırabiliyor. O dergilere el sürmek bile ölümcül bir günahtır. Ama gidiyor işte. Annesine yazık. Kadıncağız şöyle güvenli bir işi olsun diye ne kadar dua etti. Evet, kalan hesabını da kapatalım ve artık buradan çek git Frank McCord. Mrs. Perry kötü bir çocuk diyor. Öyle diye onaylıyor Mrs. O'Connell. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Nerede yanlış yaptım? Özür mü dilemeliyim yoksa çekip gitmeli miyim? Çantamla kemerimi Mrs. O'Connell'in masasına bırakıyorum. Bana ters ters bakıyor. Hadi Easons'daki işine git. Artık burada kalamazsın. Sıradaki gel telgraflarını al. Onlar işlerine geri dönüyor. Bense postane binasının merdivenlerinden ağır ağır inerek hayatımın bundan sonraki dönemine başlamak üzere oradan uzaklaşıyorum. 17. Mrs. O'Connell'in neden beni herkesin önünde böyle duruma düşürdüğünü anlayamıyorum. Hiç de onun dediği gibi postanede çalışmayı küçümsediğim falan yok. 2 yıldır 13.000 mil kat ederek Limerick'in her köşesine telgraf götürmüşüm. Artık bisiklet üstünde oturmaktan popomda yeti kalmadı. Zaten omuzlarım yok, saçlarım da dikilip duruyor. Gözlerim kıpkırmızı ve sürekli çapaklar oluşuyor. Suratım sivilce içinde, dişlerim çürümüş. Neyi küçümseyecek durumum var ki? Mrs. O'Connell telgraf çocukların her yaptığından haberi olduğunu söylemişti. O halde benim Kiriko Cinnell tepesinde yaptıklarımı da biliyordur. Teresa'ya yaptıklarımdan sonra günah çıkarmadığımı da. Aslında bütün bu günahları işleyen birinin postaneyi beğenmeyecek hali mi var Tanrı aşkına? Saltzbar'daki adam bir zamanlar Mr. Hannon, Pa Enişte ve Bill Galvin ile oraya gittiğimiz günlerden beni tanıyor. Barda sırasıyla siyah, beyaz ve siyah kompozisyonu oluşturduğumuz o günlerde. Babamı da maaşını bireye yatırıp kahramanlık şarkıları söyleyerek büyük konuşmalar yapan bir tip olarak gayet iyi tanıyor. Burada ne arıyorsun diye soruyor. Pa Eniştemle bu akşam ilk biramı içeceğim. Öyle mi? Pa Enişten az sonra gelir. Ona bir bira ısmarlayayım bari. Hatta seninkini de ben ısmarlayayım. Neden olmasın? Pa Eniştem içeri giriyor ve duvar kenarına geçip beni yanına otur diyor. Biralar ısmarlanıyor ve kadehini kaldırıp baylar diyor. Bu benim yeğenim Frank McCord. Karımın kız kardeşinin oğlu. Bugün ilk birasını içiyor. Hepinizin sağlığına. Hadi Frank şerefe. Nice yıllara. Birayı seversin umarım ama çok da sevmezsin umarım. Herkes bardaklarını kaldırıp içiyor ve ağızlarının kenarları ya da bıyıkları bembeyaz köpük oluyor. Ben de biramdan büyükçe bir yudum alıyorum. Payin işte yavaş diyor. Bu böyle içilmez evlat. Hepsini birden dökme öyle. Ne acelen var? Guinness ailesi var oldukça daha çok bira içeceğiz.